Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özoğa ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yeni nesil akıllı telefonları tanımaya ve ilk izlenim seviyesinde tecrübelerimi paylaşmaya devam ediyorum. Bu defa konuğumuz LG ve onun 2019 için geliştirmiş olduğum yeni ve en güçlü amiral gemisi olan V50 ya da V50 ThinQ, artık nasıl isimlendiriyorsanız. En güçlü kısmı önemli çünkü LG kanadında aynı zamanda G8 modeli de var ama V50 hem LG'nin ilk 5G destekli telefonu hem de dünyadaki 5G desteğine sahip olan adli telefonlardan bir tanesi. Birazdan telefon detaylarından bahsedeceğim ama öncesinde resmin geneline bakmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar ve şöyle bir yorum sanırım yanlış olmaz. 2019'a başlangıç temposuna bakıldığı zaman Samsung ve Huawei ile kıyaslamam gerekirse LG'nin bu yıla daha temkinli başladığını söyleyebilirim. Aslında bu gayet doğal, beklenen bir sonuç çünkü son 3 yıldır şirketin almış olduğu riskler ne yazık ki kullanıcı tarafında kabul görmedi ve kabul görmediği için şirket pazar payı buna bağlı olarak da finansal anlamda güç kaybetti. Dolayısıyla ayakları yere basan daha temkinli cihazlar yapmak istiyorlar ama diğer taraftan LG'nin üzerinde başka bir baskı daha var. Hem Samsung'un ilerlemesi hem de Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinlilerin baskısı LG'nin fiyat performans konusunda daha rekabetçi, tasarım ve fonksiyonellik konusunda daha iddialı ve dayanıklılık sorunu yaşamayan, yani mukavemet problemi olmayan telefonlar yapması gerektiğini önümüze getiriyor. Aslında telefonun kendisine bakıldığı zaman hem özellik hem de tasarım çerçevesinde pek çok kullanıcının ilgisini çekebilecek bir telefon. Ama fiyatla orantılandığı zaman işte soru işaretleri o noktada başlıyor. Fiyat kısmına videonun sonuna değineceğiz. Şimdi isterseniz telefonun geneline bakalım arkadaşlar. Aslında 4-5 yıl önce lanse edilen V40'tan tasarım seviyesinde çok daha farklı bir telefon beklemiyor bizleri. Genel tasarım dilinin aynı olduğunu söyleyebilirim ama 5G dönüşüm çerçevesinde donanım seviyesine ihtiyaç duyulan bazı güncellemeler tasarım seviyesi de bazı sonuçlar doğurmuş. Serifi V40 ile kıyaslandığı zaman 14 gram daha ağır ve aynı zamanda 0.6 mm daha kalın arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi artan pil kapasitesi çünkü V40 modeli 3300 mAh kapasiteli bataryayla gelirken V50'de ise pil büyüklüğü 4000 mAh'a yükseltilmiş durumda çünkü 5G şebekeye bağlandığı anda enerji tüketimi ciddi şekilde artabildiği için daha büyük pil ömrüne, daha uzun pil ömrüne ihtiyaç vardı. Bunun da en kolay tedarik yöntemi tabii ki pil kapasitesini büyütebilmek. İşte bundan dolayı 4000 mAh'lik bir pilden bahsediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda 5G modemlerde şu an yoğun yük altına girildiği durumlarda ekstra ısınmadan bahsedebiliriz. Çünkü 7 nanometre Snapdragon 855'in yoğun yük altındayken bile performanslı ve termal anlamda rahat çalıştığını biliyoruz. Bunun da en büyük kazanımlarından bir tanesi. Bu sonucu doğuran en büyük kazanımlardan bir tanesi 7 nanometre üretim geometrisine geçilmesi. Ama Snapdragon 845 ile kıyaslandığı zaman 855'e şöyle bir konu var. Baseband, yani modem, yani telefonun iletişim kısmını sağlayan Yonga platformun içerisine entegre olarak geliyordu. Ama 5G için böyle bir durum henüz yok. Snapdragon 865'te belki göreceğiz ama şu an Snapdragon 855'e 5G desteği kazandırmak istenirse 5G uyumlu X50 modemin sisteme ayrıca ilave edilmesi gerekiyor. Platformun içerisinde dahil olarak alınamıyor arkadaşlar. İşte bundan dolayı X50 için ayrıca bir gelişmiş soğutma sistemine ihtiyaç duyulabiliyor ki LG V50'de de Vapor Chamber, yani buhar gazının tasarımını baz alan yüzey alanı 2.5 kat daha büyük soğutma performansı %40 geliştirilmiş yeni bir soğutma sistemine yer verildiğini söyleyebilirim. Bunları alt alta koyduğumuz zaman telefonun ağırlığı 14 gram, kalınlığı ise 0.6 mm artmış durumda. Yalnız kalınlığın artmasını LG mühendisleri, LG tasarımcıları bir avantaja dönüştürmüşler ve V40'da dışa çıkıntı yapan kamera bölümü artan kalınlığa bağlı olarak artık dışa çıkıntı yapmıyor. Kasayla paralel gidiyor. Dolayısıyla arkadan bakıldığı zaman daha hoş görünüyor. Hazır arka kısmındaki kamera bölümünden bahsetmişken V50'nin ayırt edici özelliklerinden birisi olarak arkadaki kamera bölümünün üst kısmında bir de 5G logosu var. Yalnız burada ilginç bir durum söz konusu. LG bu logoyu ışıklandırmış, ışıklandırmakla da kalmamış, RGB olarak ışıklandırmış. Yani rengi değişen bir logodan bahsediyoruz. Muhtemelen hangi şebekeye bağlandığınızı daha rahat anlayabilirsiniz diye 4G ise 4G, LTE Advanced ise LTE Advanced ya da 5G ise 5G böyle bir uyarı bildirimini tasarım seviyesine uygulamayı uygun görmüşler. Tasarım konusunda V40 ve V50'nin büyük oranda benzer olduğunu, aynı tasarım profilini paylaştığını söylemiştim. Sandviç tasarım anlayışını baz alıyorlar. Yani telefon önü ve arkası cam, araya metal bir çerçeve giriyor ama V ailesi her zaman LG'nin dayanım konusunu öne çıkardığı ürün grubunu oluşturmaktadır ki V50'de benzer şeylerden bahsedebiliriz. Telefon IP68 sertifikasına sahip, dolayısıyla suya ve toza karşı güçlü bir mukavemet sergileyebiliyor. Hatta 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya karşı dayanım sergileyebilen bir telefondan bahsediyoruz ama pek çok rakibinden farklı şekilde bu telefon, yani V50, Amerikan ordusunun bazı test kriterlerini gerçekleştirebiliyor. Amerikan ordusunun kullanmakta olduğu 810G test şartlarına uyum sağlayabilen bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla önü ve arkası Gorilla Glass 5 ile koruma altına alınmış bir telefon olsa da şase genelinde yapılan güçlendirme ile birlikte telefon pek çok zorlu koşuldan pek çok rakibine göre daha daha iyi çıkmayı başarabiliyor sevgili arkadaşlar. Genel silüete bakıldığı zaman telefonun teknolojik özelliklerini ön plana çıkartabilen bir başka tasarım unsuru arka taraftaki parmak izi okuyucu. Ne yazık ki bu telefonda pek çok rakibinden farklı olarak ekrandan parmak izi okuma özelliği bulunmuyor. Bazı rakipler bugün bu özelliği orta sınıfta bile vermeye başlarken LG'nin neden vermediğini anlamak güç. Pahalı bir telefondan bahsediyoruz. Yeni nesil amiral gemisi bir telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla kullanıcıların rakiplerde gördüğü bu özelliği V50'de de arayacağı ortadayken LG'nin neden böyle bir özelliği tercih etmediğini LG'den açıkçası dinlemek isterim ama net bir kriter yok. Belki bu jenerasyon sensörlerin performansından memnun kalmamış olabilirler. Denediğim kadarıyla arkadaki geleneksel parmak izi okuyucusu son derece hızlı ve isabetli çalışıyor ama firmalar arasında bir mühendislik yarışı da var. Kullanıcıların muhtemelen görmek isteyeceği özelliklerden bir tanesiydi. Genel olarak bakıldığı zaman tasarım seviyesinde benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi telefonun sahip olduğu raflardan birisinin nükleüstü hafıza kartı rafı olması, slot olması. Dolayısıyla 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan standart versiyonun microSD hafıza kartıyla depolama alanı seviyesine geliştirebiliyorsunuz. Şimdi ekrandan da bahsedeyim. Daha sonrasında bu telefonu aslında farklı kılan, daha önceki LG telefonlardan ayıran çok önemli bir aksesuar var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ekran 6.4 inç boyutunda, yani yakıtla kıyaslandığı zaman boyutta bir değişiklik yok. Çözünürlükte bir değişiklik yok. Ekran kas oranına bakıldığı zaman da büyük oranda benzerliklerden bahsedebilirim. Çok küçük farklar var aralarında. 6.4 inç boyutundaki Piolet tabanlı ekran 1440x3120 piksellik bir çözünürlük sunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Dolby Vision ve HDR10 desteği sunuyor. Yani dinamik aralık olarak bakıldığı zaman yetenekli bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Zaten V40'ı deneme şansım olmadı ama V50'den anladığım kadarıyla gerek parlaklık seviyesi gerekse de keskinlik ve renk üretim kabiliyetiyle iyi bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Samsung Galaxy S10 ailesinin oluşturmuş olduğu akıllı telefon dünyasındaki zirve nokta söz konusu ekran kalitesi olduğu zaman onunla kıyaslandığında ne derece olduğunu, ne noktada olduğunu anlamak için kıyaslama, detaylı bir inceleme yapmak gerekiyor belki ama ekranı hiç fena görünmüyor. Dolayısıyla iyi bir ekran sahip olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Ekran görüntü oranı 19.9 olan, inç başına düşen piksel yoğunluğu 537 seviyesinde bir ekrana bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ekran gerçekten iyi. Bu arada sürekli açık ekran özelliği de var. Yani telefonu uyandırmadan ekrandan bir takım bildirimleri de takip edebiliyorsunuz. Şimdi kamera kısmına geçmeden önce bu telefonun sahip olduğu özel bir aksesuar var. Bunu anlatmak istiyorum. Samsung ve Huawei yeni nesil amiral gemisi telefonlar dışında katlanabilen telefon konseptlerini de gösterdi. Bunları kademeli olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasada göreceğiz. Test edeceğiz, ne kadar kullanışlı olduğunu hep beraber bakacağız ama teknolojik olarak bu iki firma böylesi ürünlerinin de tanıtımını yapmış oldu ama LG cephesinde şu an böyle bir gelişme yok. Aynı zamanda kendisi bir panel üreticisi olduğu için bu konuda LG'den de bir beklenti var ama şirket muhtemelen rakiplerini gördükten sonra ürünü ortaya çıkarmama ve yeni nesil geliştirme çalışmalarını sürdürmeye yoğunlaşmış olabilir. Bunun yerine telefonun katlanabilir telefon olmasa da katlanabilen telefonumsu bir telefon yapmaya yarayacak bir aksesuar tanıttılar. Pogo pinler vasıtasıyla telefona takılabilen bu aksesuardan ikinci bir ekran var. Dolayısıyla telefonu kullanırken ana ekranda, örneğin oyun oynarken diyelim, telefonun kendi ekranında genel oyunu takip ederken alttaki ikinci ekranda oyunun kumandalarını kontrol edebiliyorsunuz. Farklı senaryolar var. Örneğin 5G ile birlikte gerçek zamanlı bir spor etkinliğini izlerken üstteki ekranda, örneğin yayın akışı sürerken alttaki ekranda da yine 5G ile birlikte gerçek zamanlı olarak, örneğin Formula 1 yarışına bahsedelim, üstte araçlar yarışırken altta ekstra bir takım bilgileri görebileceğiz. Buna bağlı olarak çok farklı senaryolar kurgulanabilir. Yazılımsal destekle gelebilecek bir takım özelliklerden bahsediyoruz ama ikinci ekran pek çok farklı şey için kullanılabilir. Yalnız tabii burada tasarım konusunu sorgulayabiliriz. Bu ekranı, bu aksesuarla telefonu kullanmak isterseniz kitap kalınlığında oluyor. Tuhaf bir görüntü ortaya çıkıyor ve mobilite anlamında çok kullanışlı olmayabilir. Çok pratik gelmeyebilir ama teknik olarak telefona kazandırdığı bazı şeyleri göz ardı etmemek gerekiyor. Benzer konsepte daha öncesinde Asus oyun telefonu Republic of Gamers telefonunda denemiştim. Ancak bu telefonda, yani V50 için geliştirilen bu aksesuarda benim en çok canımı sıkan konu aksesuarın kendi piline sahip olmaması. Telefonun sahip olduğu pilden besleniyor. Dolayısıyla ben bunun ekranı kumanda için kullanırım. Uzun saatler boyunca telefonda ikinci ekranı kumanda olarak yönetirken oyun oynamaya devam ederim diyorsanız telefonun pili beklediğinizden çok daha hızlı tükenebilir. Keşke bu aksesuarın kendi pili olsaydı da, hatta telefonun pilinin zayıfladığı durumlarda ekstra pil takviyesinde bulunabilseydi diye de insan düşünmeden edemiyor sevgili arkadaşlar. Ama konsept olarak bakıldığı zaman ilk defa yapılan bir şey değil. Doğru kurgulanabilirse, ekstra fiyat talep etmek yerine örneğin kutu içeriğini hediye olarak verilebilirse bence karşılık bulabilecek aksesuarlardan birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Yani belki daha estetik tasarlanabilirdim. Aksesuarın ekranının ekran kas oranı daha iyi tutulabilirdi. Bunların hepsi tartışılabilir. Bedava verilecekse, kutu içeriğine hediye olarak çıkacaksa bence kullanıcıları mutlu edebilecek aksesuarlardan bir tanesi. Geri geldiği zaman kullansalar, geri gelmediği zaman kaldırıp kenara koysalar bile. Gelelim kamera kısmına. Akıllı telefon dünyasında son dönemin belki de en çetin geçen yarışı kamera kısmında Huawei, Samsung ve Apple arasındaki yarışa Google Kanada'da özellikle lensler fotoğraflama, görüntülemeyle yazılımsal katkıların getirdiği yeteneklerle katılmaya ve bu noktada dikkat çekmeye çalışıyor ki zaten ortaya çıkan sonuçlar, özellikle gece çekiminde ortaya çıkan sonuçlarla kendisini ciddi şekilde ayrı bir yer edinmeyi başardı. Dolayısıyla LG'nin burada yapacakları da önemli çünkü dediğim gibi rekabet burada çok fazla ama V50'ye bakıldığı zaman V40'la kameranın donanımı seviyesinde büyük farklar olmadığını görmekteyiz. Her iki telefonda da 5 kamera var. Bunlardan 3 tanesi arkada, 2 tanesi önde. Her iki telefonun ana kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde. Bakıldığı zaman f1.5 diyaframa sahip olan 1/2.6 inç büyüklüğündeki sensörü 1.4 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan ve 3 eksende optik sabitleme yapabilip bunu aynı zamanda dual piksel, çift piksel yani sensör seviyesinde daha fazla pikselim netleme için kullanabilen bir kamera donanımından bahsediyoruz. Söz konusu arkadaki ana kamera olduğu zaman. Arkadaki ikinci kamera yani telefoto kameraya bakıldığı zaman yine 12 megapiksel f2.4 diyaframa sahip 1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan bir sensörü var ve 2x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yine optik sabitleme konusunda yetenekleri var arkadaşlar. Arkadaki 3. kamera ise ultra geniş görüntüler kaydetmek için konuşlanmış olan kamera f1.9 diyaframla geliyor ve 1/3.1 inç büyüklüğündeki sensörü yani nispeten küçük bir sensörü var. Bu sensör aynı zamanda 1 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor. Bana soracak olursanız bu kamera biraz daha geniş çekebilirdim ama LG'nin tercihi bu yönde olmuş arkadaşlar. Bu arada kamera donanımı teknik olarak 4K60 kare saniye, 1080p'de de 240 kare saniye çekebiliyor ve aynı zamanda telefon 24 bit 192 kHz stereo ses kaydına da izin verebiliyor arkadaşlar. Yine HDR video gibi bir takım özellikler de var. Ön kameraya bakıldığı zaman yine aynı donanımlardan bahsediyoruz. Ana kamera 8 megapiksel, ikinci kamera 5 megapiksel, ikinci kamera geniş gören bir kamera, grup selfie'ler için dizayn edilmiş bir kamera ve 1080p'de 60 kare saniye video çekimine olanak tanıyan bir kamera donanımından bahsediyoruz. Yazılım seviyesinde yalnız V40'la kıyaslandığı zaman bazı farklar var. LG V50 G8'deki bir takım özellikleri almış arkadaşlar. Bunları kullanıyor. Örneğin bunlardan birisi video portre modu. Yani video bokeh özelliği. Video çekim esnasında telefon mümkün mertebe ilgili obje ya da kişinin arka tarafını bulanıklaştırabiliyor. Diğeri ise gece çekim modu. Bu mod çerçevesinde telefon 10 tane görüntüyü çekiyor ve bunları işleyerek ideal düşük ışık performansını ortaya koymaya çalışıyor. Kameraları iyi ama ne kadar iyi olduğunu anlamak için telefonun detaylı testini yapmam ve rakiplere kıyaslamam gerekiyor. Artık Türkiye'ye gelmesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla onu yorumlamak çok kolay olmasa da donanım seviyesine, yazılım seviyesine kameraların vahkar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle LG kanadında son birkaç jenerasyonlu kamera arayüzündeki video kayıt özellikleri, seçenekleri gerçekten ilgi çekici. Videograferlar için, video kaydına özel önem verenler için farklı esneklikler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş diğerleri de bu topa girmeye başladılar. Bakalım telefon elimize ulaşırsa zaten detay testlerini gerçekleştiriyor oluruz. V50'de benim LG tarafında LG'yi son dönemde en başarılı bulduğum konulardan birisi olan ses tarafı da boş geçilmemiş. Yine güçlü donanım özellikleri yerini koruyor. 32 bit quad DAC yine var. DTS:X çevresel ses özelliğini bünyesinde barındırıyor ve aynı zamanda daha iyi bir ses performansı için konusunda uzmanlaşmış firmalardan birisi olan Meridian Audio ile de bir işbirliğinden bahsedebiliriz. Telefon stereo hoparlörle geliyor bu arada ve sunduğu ses deneyiminin bulunduğum ortam çok gürültülü olmasına rağmen hiç fena gelmediğini, kulağa hoş geldiğini söylemem gerekiyor. Sesle ilgili olarak son bir not, telefonda FM radyo özelliği de bulunuyor. Pilden bahsetmiştim, 4000 mAh olduğunu söylemiştim hacim olarak. İyi görünüyor, rekabet çerçevesinde rakiplerinden geri kalmadığını söyleyebilirim. Kablosuz şarjı destekleyebilen bir telefona bakıyoruz. Qi standartını destekliyor, 10 wattlık kablosuz şarj özelliği var. Açıkçası 10 watt bugün en hızlı standart anlamına gelmiyor. Bugün daha hızlıları da var, Xiaomi'nin kullandığı teknoloji hala en hızlısı gibi görünüyor ama hiç fena değil. Qi standartını destekleyen Samsung marka, Huawei marka, Xiaomi marka herhangi bir ya da başka markaların ürünleriyle telefonu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Kablolu şarj tarafında da Quick Charge 3.0 var. 18 wattlık bir destekten bahsedebiliriz. Pilinin %50'sini 35 dakika civarında doldurmayı vaat eden bir telefondan bahsediyoruz. Biraz yazılımdan bahsedelim. Aslında telefon Android 9 üzerinde LG'nin kendi arayüzüyle geliyor. LG'nin kendi arayüzü güncellenmeli ve daha kullanıcı dostu, daha sade, daha yalın, telefonu ayrıştırabilecek özelliklerin daha iyi implant edildiği, daha iyi uygulandığı ve rekabet çerçevesinde daha az güncelleme alan bir forma büründürülmeli. Çünkü LG tarafında yıllardır telefonlardaki kronik arızalardan bahsediyoruz ama bence en az o oranda sorun yaratan bir başka konuysa güncellemelerin ciddi şekilde gecikmesi. Bu konuda da bence hız kazanmaları gerek. 2019'la birlikte LG sadece telefonları tasarım ve donanım seviyesinde değil, Android güncellemelerini çok çok daha hızlı, güvenlik güncellemelerini hızlı ve düzenli verecek kıvama da getirir. Çünkü geri kaldıkları alanlardan birisi de bana soracak olursanız burası. Gelelim fiyatlandırmaya. Şimdi bu telefonun özelliklerine bakıldığı zaman Snapdragon 855 ile geliyor. 5G desteğine sahip. Asgari standartlarda koruma sağlıyor. 5 tane kamerası var. Ses konusunda yetenekli. Kablosuz şarjı destekliyor. Bakıldığı zaman bir telefonda görmek isteyebileceğimiz hemen hemen her türlü özellikler var. Ama Fiyatlandırmaya gelecek olursak işte kafa karıştıran noktalardan birisi de orası. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki birkaç ay içerisinde yaygın olarak kullanıma sunulmasını beklediğimiz bir telefon. Türkiye'ye gelmesi de kuvvetle muhtemel, gelecek mi gelmeyecek mi sormadım. Ama gelmesini bekleyebiliriz diye tahmin ediyorum. Bunları bekleyip görmek gerekiyor ama yurt dışı fiyatının V40'tan daha ucuz olmayacağını yorumluyorlar. Söylüyorlar ki V40'ın fiyatı Avrupa için 800 euroları buluyordu. Bu telefon en az o kadar fiyattan çıkabilir. Daha pahalı olabilir sahip olduğu özellikler çerçevesinde ve böyle bir fiyatlandırma söz konusu olduğu zaman Samsung Galaxy S10 ailesi, Huawei'nin amiral gemileri, Apple'ın durumunu dikkate aldığımız zaman rekabet gücünü kaybedebilir diye düşünüyorum. Bu telefon olur da LG 600 dolar seviyesinde, 600-700 dolar bandını konumlandırabilir ve o aksesuarı, yani ikinci ekran aksesuarını kullanıcılara hediye edebilirse daha rekabetçi, piyasaya daha güçlü şekilde dönebilir diye düşünüyorum. Çıktığı zaman zaten hep birlikte tekrar telefonu yorumluyor oluruz. Sevgili arkadaşlar, ben Erdo Özoğa. Bu videomuzda LG'nin yeni amiral gemisi V50'yi mercek altına aldık ve kullanma şansı yakaladığım bu telefonla ilgili düşüncelerimi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Arzu ederseniz sosyal medyada, Twitter'da ve Instagram'da Erdo Özoğa ya da FX50'ye de yazarak bana ulaşabilir ve yine arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.